Ayrım 7. İtiraflarım. Sabahattin Önkibar. Sayfa 95. Namazlı, abdestli Apo. Abdullah Öcalan, yani namı diğer Apo, işte o dönem ya da çarkın ürünü ve sonucudur. Apo, Bülent Arınç'ın ifadesiyle namazında, abdestinde bir Kürt çocuğu, devletine, milletine bağlı. Liseyi bitirince sınavı kazanıp Diyarbakır'da memur oluyor. Derken önce İstanbul Hukuk, ardından Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanıyor. Kesire Yıldırım ile evleniyor. Kim midir Kesire? MİT ajanı Ali Yıldırım'ın kızı. Uğur Mumcu'nun Kürt Dosyası isimli kitabına göre Apo'nun MİT serüveni bu dönem başlıyor. Mumcu'ya göre Öcalan'ın aynı suçtan yargılandığı, arkadaşlarının aksine 3 ay içinde tahliye edilmesi ve ilerlemiş yaşına rağmen burs verilmesi bundandı. Ki Uğur Mumcu, Apo ile ilgili bilgi ve belgeleri açıklayacağının hemen arifesinde katledildi. JİTEM kurucularından Cem Ersever yine benzer konularda açıklama yapmak üzereyken öldürüldü. MİT ve Öcalan. Öcalan'ın MİT'çiliği bağlamında bir başka somut delil, pilot Necati lakaplı MİT elemanı Necati Kaya ile olan yakın arkadaşlığı ve irtibatıdır. Bizzat Abdullah Öcalan kendi yazdığı Devrimin Dili ve Eylem isimli kitabında Necati Kaya'nın MİT elemanı olduğunu belirtiyor ve geçmişteki ilişkisini saklamıyor. Önemli ayrıntı: Apo aranırken en yakın arkadaşı Necati Kaya hiç tutuklanmadı. Abdullah Öcalan'ın 1970'lerde uç veren sol eksenli Kürtçü hareketleri izleme ve kontrol altında tutma adına dönemin MİT müsteşarı General Bülent Türker tarafından teşkilatın hizmetine alındığı ve ilişkiyi MİT'çi kayınpederi ve Necati Kaya aracılığı ile sürdürdüğü çok yazılıp çizildi. Öcalan'ın sonraki seyri ya da ihaneti ise CIA ve Mossad'ın onu devşirip kendi projelerine dahil etmesi ve kuracakları Kürt devletinin başkanlığını ona vaat etmeleridir. Nitekim Apo böyle bir geçmişten geldiği için midir bilinmez, yakalandıktan sonra MİT ile hep iç içe olmuştur. Yakalanma sonrası Kenya dönüşü, Türkiye'nin hizmetindeyim demesinden Tayyip Erdoğan'a 2011'de yazdığı uzun mektubuna kadar bütün teşebbüslerinde MİT ile kol koladır. Zerdüşt Apo, İslamcı Erdoğan, Türkçü Bahçeli kol kola. Bir başka şey, Apo'nun yakalanıp İmralı'ya hapsedildiğinde Kandil ile ilişkisini kuran avukat İrfan Dündar'ın yine MİT elemanı olduğunun yazılıp çizilmesiydi. Keza yine İstanbul seçimi arifesinde sürpriz bir şekilde sahne alıp iktidar lehinde mesajlar vermesini bu tür iddialara dayanak yapanlar var. Apo'nun bu yönü Kandil ve HDP tabanında kuşku yarattı mı bilinmez. Ancak görünen o ki Öcalan artık oralarda eskisi gibi etkili değil. 2019 Haziran'ında tekrar edilen İstanbul seçimlerinde Öcalan'ın talimatına rağmen HDP seçmeninin sandığı boykot etmeyip Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi kafa karıştırdı. Öyle ya, ateist veya zerdüşt denilen Apo, Türkçü Bahçeli, İslamcı Erdoğan ve Kemalist Perinçek ile kol kola. Nedir bunun yorumu deyince çok farklı şeyler söyleniyor. O kadar ki derin devlet budur diyenden menfaat ortaklığına kadar pek çok değerlendirme yapılıyor. Perinçek kimin adamı? Doğu Perinçek ismi yine son yarım yüzyılda incelenmesi gereken bir başka siyasi fenomen. Muhalifleri sevenlerinden çok çok fazla. Öyleyken hep gündemde. Babası yargıç ve siyaset adamı. Adalet Partisi'nde uzun yıllar genel başkan yardımcılığı ve milletvekilliği yapmış. Erzincan Eğinli, Sünni Türkmen bir aileden geliyor. Perinçek dev gençin liderlerinden. 1970'li yıllarda önemli bir figür ve solun bütün önderlerini yakından tanıyor. Silahlı mücadeleye inanmayan solculardan ki bunun için Deniz Gezmiş ile Mahir Çayan'ı uyardığı biliniyor. Dahası Deniz Gezmiş'in Perinçek'i Ulucanlar cezaevine çağırıp haklıydın dediği kayıtlarda. Keza 1970'lerde banka soygunlarına karşı çıkan solcu olarak haber olmuştu. Sol dünyanın kendine asım olması ise solu bölmesi ve her şeye muhalefet etmesi nedeniyle. Perinçek 1970'lerde Sovyet sosyal emperyalizmi ve üç dünya teorisini gündeme getirerek pek çok solcu gencin kafasını karıştırmıştı. Kürtçe şarkı ve mit ile ilişki. 1968 ve 78 kuşağındaki pek çok solcu ona hala ısrarla bozguncu diyor. Ona Siyah'ın adamı diyenler olduğu gibi İngiliz istihbaratına hizmet ediyor diyen Mehmet Eymür gibi mitçiler de var. Keza Çinci diyen ya da son dönemde Rusya ve İran'a hizmet ettiğini söyleyenler de az değil. Önemli bir kesim ise onun derin devletin yani MIT'in adamı olduğuna inanıyor ki inananların içinde İçişleri Bakanlığı yapmış Mehmet Gazioğlu gibi isimler bile var. Ege ordusu ile alakalı bilgiler karşılığında ABD'den para aldığı kaydedilen Kurmay Albay Turan Çağlar'ın aydınlıkla ilişkisi ve bu ismin MIT içindeki bazı isimleri deşifre etmesi Doğu Perinçek ismini hep sorgulatmıştı. Ancak bu ithamlara maruz kalan Perinçek'in bir dönem çıkardığı 2000'e doğru dergisi 23 Temmuz 1989'da PKK ile mücadele eden Türk ordusu için şu manşeti atmıştı. Türk askeri Cudi'de kimyasal silah kullanıyor. Evet, Perinçek PKK konusunda 1980'lerde bugünkünün tam tersi fikirleri savunuyordu. Öyle ki Perinçek o dönemde Demokratik Federal Emekçi Cumhuriyeti diyerek federasyonu bile savunmuştu. Türkiye ile Rusya arasında arabulucu. Aynı Perinçek yine bir dönem Kıbrıs'a çıkarma yapan Türk ordusuna işgalci bile demişti. Bütün bunları yapan Perinçek ve ekibi birkaç yıl önce Rus uçağı düştüğünde Moskova'ya gidip Rusya ile Türkiye arasında arabuluculuğa soyundu. Evet, 40 yıl önce Ruslara emperyalist diyerek hücum eden Perinçek, bugün Rusya-Türkiye arasında arabulucu. Buna ilaveten Beşar Esad ile kurduğu ilişkiler ve yaptığı görüşmeler ilginç ki bunlar devletin bilgisi dahilindeydi. Perinçek ve arkadaşlarının Çin ile kurduğu çok özel ilişkilerin de devlete rağmen olamayacağını söyleyenler var. İran ile son dönem yakınlaşmaları için yine devlet izni ve bilgisi dahilinde diyenler söz konusu. Kısacası Doğu Perinçek hala tam bir muamma. Şartlara göre evrilmesi belki olağan sayılabilir. Lakin bütün bu dalgalanmalar onunla alakalı kesin bir hüküm vermeyi zorlaştırıyor. İlginç husus, Perinçek'in 77 yaşında olmasına rağmen mücadele azminden bir şey kaybetmemiş olması. Kontur gerilla aydınlıkçıları kullandı mı? Bir başka konu, Perinçek'in 12 Eylül 1980 darbesi öncesi ülkücü kesimin belalısı olması. Öyle ki Aydınlık gazetesinin hedef gösterdiği ülkücülerin ertesi gün öldürüldüğünü hala bazı ülkücüler iddia ediyor. Bu iddia sadece ülkücü cenah için geçerli değil. MIT ve sol cenahtan pek çok ismin yine Aydınlık gazetesinde hedef gösterildikten sonra öldürüldüğü söyleniyor. Perinçek'in 1980 öncesinde özel harp dairesi elemanı olduğu da bir diğer iddia. CIA enstrümanı olan özel harp ile kontr gerillanın Perinçek'i kullanarak operasyonlar yaptığı ifade ediliyor. İşte o döneme ait bir anekdot. Aydınlık gazetesi tarafından hedef gösterilen ülkücüler bir bir öldürülünce ülkücü milliyetçi camianın önderleri bu gazetenin perde arkasını araştırmaya başlar. Bir de bakarlar ki gazeteyi hiç umulmadık bir kurum ve isim basmaktadır. Perinçek ile tercüman arasında esrarengiz ilişki. O kurum Tercüman gazetesidir. Gazetenin sahibi de Kemal Ilıcak'tır. Oysa Tercüman gazetesi o dönem ülkücü milliyetçilerin sancağı gibiydi. Bizzat tanıklığım var. Karaköy Kadıköy vapurunda tercüman okuyor diye bir arkadaşımızı solcular denize atmıştı. İlaveten Kemal Ilıcak milliyetçiliğiyle bilinen isimdi. Tercümandan Ahmet Kabaklı ve Ergün Göze gibi isimler ülkücülerin o dönem en çok okuduğu yazarlardı. İşte böyle bir gazete ve patronu ülkücüleri hedef gösteren aydınlığı basıyordu. Bilgi kesinleşince konu Alparslan Türkeş'e aktarıldı. Türkeş Kemal Ilıcak'a telefonla arayarak şunu istedi. Kemal Bey, size bir heyet gönderiyorum. Randevu verir misiniz? Ne zaman isterse gelebilirler Sayın Başbuğum. Türkeş'in gönderdiği heyet Ilıcak'a şunu söyler. Söyleyin Kemal Bey, siz nasıl bu ihanetin içinde olursunuz?
Ne ihaneti beyler, hayırdır?
Ülkücülere hedef gösteren Komünist Aydınlık gazetesini basma ihanetiniz.
Demek öğrendiniz.
Evet, öğrendik.
Ne olur inanın bana, mecbur kaldım.
Nasıl mecbur kaldınız?
Tehdit edildim. ABD Büyükelçisinden Ilıca Perinçek tehdidi.
Kim? Aydınlıkçılar mı tehdit etti?
Onları kim takar tehdit büyük yerden?
Nereden, kimden?
Amerikalılardan.
Anlatsanıza Kemal Bey, ne oldu?
ABD Büyükelçisi beni yemeğe davet etti.
Benden
aydınlığı basmamı ve kağıt ile baskı paralarını almamamı istedi.
Neden hayır demediniz?
Dedim ya, tehdit etti. Bunu yapmanızı rica etmiyoruz, yapın diyoruz dedi.
Hayır deseydiniz.
Devletimizin içinden de benzer mesaj geldi.
Devletin neresinden?
Askeriyeden.
Ne dediler?
Aynı şeyi söylediler. İstediklerini yapmazsam başım derde girer diye korktum.
Genelkurmay'a göre Perinçek. Doğu Perinçek ile ilgili bir başka hadisede özellikle Ergenekon kumpası sonrasında pek çok subay ve generalin onun Vatan Partisi'ne katılmasıdır. Onların bazılarını tanıdım. Bir gün Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapan İsmail Hakkı Pekin'e sordum. Sayın Pekin, Doğu Bey ile Bahçeli'nin devletle bir şekilde irtibatı var deniliyor. Olabilir mi, doğru mudur? İsmail Hakkı Paşa bir saniye bile düşünmeden şu karşılığı verdi.
Olabilir.
Sormaya devam ettim. Peki sizin gibi generallerin Vatan Partisi'ne katılması bu kapsamda mı?
Ben kendi adıma söyleyeyim. Devlet ve millet düşmanları ile mücadele adına Ergenekon kumpasları sonrası başka bir zemin bulamadım ve buradan davet alınca geldim. Hakkını teslim edelim. Vatan Partisi'nin Ermeni konusu, Ergenekon, FETÖ ve dış konularda milli bir duruşu var. Benim ilişkim bu duruşla paralel, ülkeye hizmet adınadır.
Perinçek ile Ökkeş Şendiller aynı programda. Pekin Paşa ile alakalı son bilgi ise şudur. Pek çok general gibi o da Vatan Partisi'nden istifa etmiştir. Gerekçeleri Perinçek'in Erdoğan ve Bahçeli ile örtüşmesidir. Aynı gerekçeyle ben de Perinçek medyasından istifa ettim ki ben hiçbir zaman Vatan Partisi ya da başka bir partili olmadım. Orada sadece gazeteci kimliğimle vardım. Ne zaman Perinçek Erdoğan'ın trenine vagon oldu, Allah'a ısmarladık dedim. Doğu Bey'i 1994'te tanıdım. TGRT'deki programıma davet ettim. Diğer konuklar Ökkeş Şendiller, Hasan Fehmi Güneş, İbrahim Çiftçi ve Mehmet Gül'dü. Programıma bir ara polis tarafından aranan Alaaddin Çakıcı da yurt dışından telefonla katılmak için aradı. Hiç unutmam, ertesi gün katilleri niye ekranda topladın diye devlet katından telefonlar almıştım. Aydınlık Tarikatı ve Şeyh Perinçek. O dönem büyük sükse yapan o program benzeri pek çok programa Perinçek'i yine davet ettim. Zira iyi reyting alıyordu ve biz gazeteciler için gerekli olan oydu. Bir gün Hasan Mezarcı ismiyle bile bir araya getirdim. Hakkını teslim edelim. Perinçek nezaket sahibi ve birikimliydi. Yıllar sonra yolumuz gazeteci olarak Ulusal Kanal ve Aydınlık'ta kesişti. Yazılarıma ve programıma hiç müdahale etmediler. Dürüstçe söyleyeyim, orada çok güzel insanlar tanıdım. Tanıdıkça ve gözledikçe söylenen pek çok şeyin yakıştırma olduğuna kanaat getirdim. Ne kendisinde ne de çocuklarında tek bir tapu vardı. Yaşamları gözler önündeydi ve lüksün zerresinden uzaktı ki istese ona erişebilirdi. Dönem dönem yaşadığı fikri savrulmalar kuşkusuz sorgulanıp eleştirilebilir. Lakin Perinçek bana göre son tahlilde yurtseverdir. Doğrudur, camiasında cemaat şeyhi gibi bir konumu vardır ki bunu Aydınlık'ta yazarken yönetici kadrosuna hep söyledim. Tıpkı cemaatlerde olduğu gibi Perinçek'e itiraz eden aforoz edildi ve bunun onlarca bildik örneği var. Ekmeleddinci Doğu Bey. Mesela ben orada yazarken yaşanan bir olaya hiç akıl erdirememiştim. CHP Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapınca, başta ben ve Hulki Cevizoğlu gibi orada çalışan pek çok gazeteci, gazeteden ve ekrandan açıktan tavır aldık ve asla oy vermeyeceğiz dedik. Doğu Perinçek bize bir şey demedi. Zira biz partili değil, dışarıdan yani profesyonel gazeteciydik. Bir şey deseydi zaten anında ayrılırdık. Ama aynı Perinçek kendi kurmay ekibini bu konuda baskı altına aldı. Doğu Bey o dönem Ekmeleddinciydi. Evet, bugün yerden yere vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayını destekliyordu.
Parti yönetimi sandığı boykot edelim deyince Perinçek kızdı ve oylama yaptı. Vatan Partisi'nin genel sekreteri Hasan Basri Özbey'in başını çektiği boykotçular 29 oy alırken Perinçek gibi hareket edenler 16 oy aldı. Peki sonrası mı? O oylamaya rağmen Perinçek'in dediği parti politikası oldu ve Ekmeleddin çok yaşa denildi. Erdoğan'la vatan savaşı olur mu? Kırklık aydınlıkçı Hasan Basri Özbey ise önce genel sekreterlikten ardından da partiden ayrılmak zorunda kaldı. İşte bu ve buna benzer tavırları sebebiyle Perinçek'e sol tarikat şeyhi deniliyor. Bu dayatmaların sonucu olarak çekirdek ekibin dışındaki aydınlıkçılar arabaya mesafe koymaya başladı. Evet, hiçbiri aleyhte kampanya yapmadı ama gönülleri kırıldı. Özellikle Perinçek'in laikliği ihlalden mahkum olmuş, AKP ile lideri Erdoğan'ın ardına takılması büyük infial yarattı. Üstelik bunu vatan savaşı diye sunması çelişkiydi. Zira Erdoğan ile Perinçek aslında vatan kavramında bile farklı bakışlardaydı. Perinçek seküler ve milliyetçi, Erdoğan ise ümmetçiydi. Ümmet diyen birinin vatan anlayışı ile Atatürk ve millet diyen birinin vatan anlayışı gece ve gündüz misali farklı değil midir? Gladyo'nun iki numarası. Ayrıca Türkiye'nin dış politikasını İhvanül Müslimin gibi gerici ve emperyal bir örgütün eksenine oturtan bir zihniyetle Perinçek nasıl uzlaşıyor hala anlayamıyorum. Perinçek'in Ergenekon sürecinde bizzat Gladyo'nun iki numarası olarak tanımladığı Tayyip Erdoğan'la kol kola girmesinin izahı ne bilen yok. İşte bu ve benzeri çelişkiler sebebiyle aydınlıkçı camiada küskünlükler uç verdi. Perinçek bunun önüne geçmek için İslamcı cemaatler metodunu benimsedi. Türkiye Gençlik Birliği kanalıyla nüfuz ettiği gençleri partiye ve medya organlarına aldı. Bu şekilde aydınlık içinde sorgulamayan ve itiraz etmeyen yeni bir yapı oluşturdu. Düşünün, üniversiteyi yeni bitiren ve büyük sorumluluk verilen 20'li yaşlardaki çocuklar ve karşılarında efsane Doğu Perinçek. Nasıl itiraz etsinler? Hülasa Doğu Perinçek ismi aslında şuyu vukuunun çok ötelerinde bir siyasi figür. Siyasi şovu seviyor ve iyi yapıyor. Necip Fazıl ve örtülü ödenek paraları. Gelelim İslamcıların seyir defterine. İngiliz istihbarat örgütü MI6 destekli 1925 tarihli Şeyh Said isyanı, emperyalizmin inancı sermaye ve araç yaptığının somut örneklerinden biridir. Bastırılan bu isyan sonrası dinciler Türkiye'de uzun bir dönem zemin bulamadı. Nurcuların önderi Said Nursi gibiler ise sürgünlere gönderilip etkisiz kılınmaya çalışıldı. İkinci Dünya Savaşı sonrası çok partili hayata geçiş ile İslamcı palazlanmalar görülmeye başlandı. Yasaklanan tekke ve zaviyeler korsan biçimlerde ortaya çıkmaya başladı. Süleyman İlmi Tunahan, Demokrat Parti döneminde sahne alarak Süleymancılar cemaatinin nüvesini oluşturdu ki Nurculardan sonra ikinci dinci grup oldu. Bunun öncesinde 1949 yılında Necip Fazıl'ın İslamcı bir teşebbüsü oldu. Ancak bu hareket cemaatleşemeden söndü. Necip Fazıl kendi kurduğu Büyük Doğu Cemiyeti'ni 1951'de bizzat kendisi kapattı. Bazı tanıklar bu tercihi Necip Fazıl'ın Adnan Menderes'ten aldığı örtülü ödenek parasına bağlıyor. Necip Fazıl'ın çıkardığı Büyük Doğu dergisi ve başlattığı hareket İslamcı bir karakterdeydi ve Batı modernleşmesine karşı çıkıp İslamcı modeller öneriyordu. Altı çizilmesi gereken ayrıntı Said Nursi gibi Necip Fazıl'ın da o dönem NATO'ya alkış tutmasıydı. Akıncılara göre Necip Fazıl münafıktı. Necip Fazıl gerçekte İslamcı bir damardan gelmiyordu. Babı Ali'de kaldırımlar şairi olarak anılırdı. Gençliğinde Paris'te bohem dönemleri olmuştu. Nakşi Şeyhi Said Abdülhakim Arvazi ile tanışınca fikirleri değişti ve uzun dönem İslamcı çizgide kaldı. Ancak Necip Fazıl'ın İslamcılığı diğerlerinden farklıydı. Kültürel anlamda bir İslamcıydı ve millet kavramını inkar etmezdi. Bir dönem Milli Görüş Hareketi'ne dahil olan Necip Fazıl, 1976 tarihinde onlardan koparak MHP'ye destek oldu.
1977 seçimlerinde Türkeş'in bazı mitinglerine katılan Necip Fazıl, Erbakan ile diğer dinci kesimleri sahtekar ve riyakar diyerek hedefe oturttu. Buna paralel olarak Akıncılar Örgütü o dönem Necip Fazıl'a münafık ithamlarında bulunmuştu. İşte o Akıncılar Gençlik Teşkilatı'nın liderlerinden biri Tayyip Erdoğan'dı. Buradan hareketle Tayyip Erdoğan'ın şimdilerde Necip Fazılcılık yapması bana çok tuhaf geliyor. MTTB, Diyanet, İmam Hatipliler. İslamcı yapı olarak bilinen Milli Türk Talebe Birliği ise 1975 sonrası İslamcı kimliğe büründü. 1916'da kurulan MTTB başlangıçta Türkçüydü. Cumhuriyetle beraber resmi ideolojiyi destekledi. 1946 ile 1965 arası ise sol eksendeydi. 1965-1975 arası milliyetçi mukaddesatçı eksene oturdu. 1975 ile 1980'e kadar siyasal İslamcı çizgideydi. İslamcı akımlara zemin ve taban bulma bağlamında İmam Hatiplerle Diyanet ciddi katkılar sağladı ve hala sağlıyor. İmam Hatipler Atatürk tarafından alaylı bilgisiz devlet düşmanı yobaz din adamına karşı aydın yurtsever din adamı yetiştirme adına kurulmuştu ki bu işlevini uzun süre sürdürdü. Çok partili hayat sonrası bu milli kurum politize edilerek İslamcı bir karakter kazandı. Aynı anlayış Diyanet'e sıçradı. İşte bu iki devlet kurumu mensupları dinci siyasiler ve cemaatler için menba işlevini gördü. Maalesef devlet kendi eliyle yani Diyanet ve İmam Hatiplerle İslamcı kesime adam devşirdi. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 108.